Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Rüzgar, Kan ve Kelebek. Yazarı Ayşe Akdeniz. Türü roman. Doğan kitap 2. baskı Mart 2002. ISBN numarası 975-6612-78-9. Bu kitap 317 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Kasım 2022. Kurum telefonu 0212-359-7659. Ön kapakta DPN Design'in yaptığı bir resim var. Bir bayan mutlaka rüzgarı kastediyor, dudaklarını parmaklarına yaklaştırmış, çevrede bir sürü kelebek, kahverengili, sarılı, çeşitli renklerde kelebekler, büyüklü küçüklü ve yerde de 3-4 damla kan. Böylece de bayanla rüzgarı, kan ve kelebeklerle kitabın adını herhalde yansıttığını düşünmüş DPN Design grubu. Arka kapak. Soğuk bir kış gecesinde İstanbul'da bir gece kulübünde genç bir kadın kalbinden hançerlenerek öldürülür. Tanınmış arkeolog Rüzgar Kızıldeniz'in tesadüfen tanık olduğu bu cinayet, onu Londra, Beyrut, Atina, İstanbul, Rodos hattında gelişen ölümcül bir maceranın içine sürükleyecektir. Bir ucunda Piri Reis'in sır dolu haritaları vardır bu maceranın. Diğer ucunda Usame Bin Laden'in adamları. Piri Reis haritalarında gizlenen antik bir Ege uygarlığı ile küçük Artemis'in sırrı da bu soluk soluğa kovalamacanın sonunda aydınlanacaktır. Rüzgar kan ve kelebek hayatı sürekli sorgulayan, aşka tutkun, kızgın sahra kumu gibi sıcak kalbinde birden fazla erkeğe yetecek kadar sevgi barındıran, romantik ve tutkulu bir kadının, Ayestefanoslu Rüzgar Kızıldeniz'in kendini bulma, ölümsüz kimliğini keşfetme hikayesidir aynı zamanda. Ve de ona ulaşmaya çalışan Akdeniz erkeklerinin, Rüzgar kan ve kelebeği elinizden bırakamayacaksınız. Ayşe Akdeniz İstanbul'un Yeşilköy semtinde doğdu. İngiltere'de Yorkshire, Bradford Güzel Sanatlar Akademisi grafik bölümünü bitirdi 1981'de. Aynı yıl ABD'ye yerleşti. 1980'lerde Yeni Gündem dergisinde ABD insanları üzerine yazıları yayımlandı. Şimdilerde karalama olarak nitelediği ilk polisiye romanı 1999 yılında çıktı. Şu anda iki kızıyla birlikte San Francisco'da yaşayan Ayşe Akdeniz, polisiye romanlar yazıp yoga yapıyor. Kızlarım Mahan ve Ebru için. Prolog. Ben Ayestefanos'ta doğdum. Adım Rüzgar. Rüzgar Kızıldeniz. Evet, Ayestefanos'ta doğdum. Bir zamanlar seçkin sıfatını gerçekten hak edenlerin, şimdilerde ise her kesimden herkesin yaşadığı semtte Yeşilköy'de. Yeşilköy çok sayıda Türk, Yahudi, Ermeni, Rum, Kürt aileyle çocuklarını kucaklardı. Köken ayrımı yapmaksızın pek çok şeyi paylaşırdık birbirimizle. O dönem iç güneşimin pırıl pırıl ışıdığı, içimin zamanda zamanın içimde hep sıcak olduğu bir dönemdi. Ayestefanos'un o zaman masmavi olan denizi şimdilerde kurşunidir. Biz Ayestefanos'un şımarık sayılan mavi bisikletli birkaç kızı, en kalabalık olduğumuzda bile 6 kişiyi geçmezdik ama farklıydık. Kurallarımız vardı çünkü ve başkalarını umursamazdık. Blue jeanlerimiz ve gümüş künyelerimiz dışında diğer kızlara benzemezdik. Onlar da hasetten çatlayacak kadar çok kıskanırlardı bizi. Sevenimiz pek azdı. Mevsimler birbirini izler, biz hem masumiyetimizi korur hem de fettanlıktan vazgeçmez, bir anda hem kurşun gibi ağır hem de tüy kadar hafif olabilirdik. Hep nefes nefese yaşardık. Dilimiz, damağımız kupkuru, dudaklarımız alev alev, sözlerimiz jilet, seslerimiz gül, kıpır kıpır kıpırtısız, fıkır fıkır fıkırtısızdık. Çınar Otel'in bulunduğu yerden başlayıp Capri plajının karşısındaki ünlü Roma dondurmacısına kadar gider, orada duraklar, çiroz başlangıcına, balıkçı barınağına kadar sahil yolunda turlardık. Bisikletsiz olduğumuz nadir akşamüstleri kalçalarımızı çalkalaya çalkalaya kırıtıp en küçük esintiyle havalanan pilili kareli eteklerimizle erkeklerin iştahlarını kabartmak en büyük eğlencemizdi. Kesişme anlarını hiç kaçırmaz, karşı tarafın yüreğini yakıp kül etme yarışından asla geri durmazdık. Asrın modasına uyardık yani. Çoğumuz civar liselerde okurduk, bazılarımızsa Robert Kolej'de ya da Galatasaray'da. Liseyi bitirip de üniversiteyi kazanamayanlardan, babası sanayici ya da fabrikatör olanlar, malum gelenek yüzünden yurt dışına giderdi. Evlerinin, daha doğrusu babalarının evinin önünde Chevrolet, Mustang, Corvette ya da en kötüsünden bir BMW dururdu. Arabası olmayanların çok yakışıklıları sahil boyunca duvarlara yaslanıp bizi kesmekten, çok çok laf atmaktan ileri gidemezdi. Oysa biz onların bazıları için yanıp tutuşur, utangaçlıklarından bir an önce kurtulsalar diye dualar ederdik. Bir de at arabalarıyla geçen sütçü gençler vardı. Kimileri hiç abartısız bir jön kadar yakışıklı çocuklardı ama onlar en zor olanlardı. Güneşten kavrulan kırmızı yanaklarına gömülü zümrüt yeşili gözlerine takılır kalırdık. Onlarla en fazlası yüreklerimiz biraz daha hızlı çarpardı. Babalarının arabasıyla dolaşanlar daha cesur sayılırdı. Bisikletle tura çıktığımızda acayip direksiyon numaralarıyla pilili eteklerimize teğet geçip giderler, biz de onlara öpücükler gönderirdik. Aslında bu oyun benim icadımdı, tehlikeli ama zevkliydi. Adrenalin yüklenirdik. Büyük ödül son derece katı bir ahlak kuralının ihlali pahasına maharetini kimseyi ezmeden gösteren oğlan ile hızla gelen arabadan kaçıp düşmeyen kızın olurdu. Dudak dudağa öpücük. Büyük ödül ilk kez bir cumartesi günü kızıl saçlı, kırmızı yüzlü, iri gözleri ihtirasla parlayan Nail'e nasip oldu. Tam yanımdan geçerken havada uçuşan saçlarıma dokunup büyük ödülü hak etti. Sonra da ilk flörtüm oldu Nail. Bu tehlikeli oyun anne korkusu içindeki arkadaşlarımın çoğunu tedirgin ederdi. Benim tek düşüncemse babamı üzmemekti. Annem çoktan melek olmuştu. Liseyi bitirdiğimiz yılın sonbaharında yollarımızın ayrılacağını hepimiz biliyorduk. Hüzünlüydük. Çünkü yıllardır beraber okuduğumuz arkadaşlarımız, bisiklet grubumuz, flörtlerimiz dağılıyordu. Sevinçliydik çünkü üniversite giriyordu yaşamlarımıza. Ben arkeoloji öğrenimi için İskoçya'ya gittim. Yazdığı tarih kitapları uluslararası çevrelerde kabul gören babacığımın yıllar önce Akdeniz Uygarlıkları bölümünde öğretim üyeliği yaptığı Prestonia'na. Seçme ve çok az öğrenci kabul eden bu okulda sayılı ailelerin çocuklarıyla beraber okudum. Petrol zengini Araplar ile Avrupalı soylular çocukları için okula binlerce sterlin dökerken ben babam sayesinde sağlanan bursla ücretsiz okudum. Benliğim Aya Stefanos'ta oluştu ama Anglo-Sakson kültürüyle gelişti. Kendimi tam olarak buldum mu? Elbette hayır. Bu arayış ölene kadar sürecek. Çünkü biliyorum henüz gidilecek yerler, yaşanacak hayatlar, kültürler, uygarlıklar var. Öğrencilik yıllarımda Yorkshire'a trenle yaptığım her yolculuk Bronte kardeşlerin uğultulu tepelerini yaşamaya dönüşürdü. İnsanın yüreğine işleyen o güçlü öyküyü esmer yakışıklısı deli aşık seyisi hiç unutamadım. Yeşil, ıslak, sisli gerçek uğultulu tepeler de dahil olmak üzere öfkeli, kızgın, serin, sıcak ve dünya güzel erkeklerle öpüşmelerimi de. Ama yazık ki özlemle beklediğim sihirli aşkı bir türlü bulamadım. Öğrencilik yıllarımda aşkın ne olduğunu değil belki ama ne olmadığını çok iyi öğrendim. Hissettiklerimin hiçbirisi aşk değildi. Gözlerinde şimşekler gördüğüm erkeğe aşık olacağımı biliyordum. Onların çoğunun gözlerinde bulut bile geçmezdi. Okulum bitti. Benim çalışma eski uygarlıkların izini sürme aşkım bitmedi. Yıllarım değişik ülkelerde süren kazılarda geçti. Tıpkı babam gibi akademik yayınlarda başkalarıyla paylaştığım makalelerimin sayısını ben bile unuttum. Bir gün İstanbul'u özledim ve soluğu yine Ayas Stefanos'ta aldım. Ne olduysa işte o zaman oldu. Birinci bölüm. Birinci kısım. Yoğun araştırma ve çalışmalarla geçen hafta sonlarında arkadaşlarımla, yani büyümüş olanlarla, gece gezmelerine çıkarız. Çoğunlukla da kendimizi boğazın gizemine bırakmak üzere Çırağan Sarayı'nın kıyısına gideriz. Yosun kokusu çağırır beni. Kuşlar karanlık sulara dalıp yıkanırken bulutları avuçlarımın içine saklarım. Yağmur buharlaşır, şafak sökerken içimde taşıdığım öteki bene yeniden doğmayı yaşarım. Deniz, nehir, ırmak, göl fark etmez, yeter ki su kenarı olsun. Ama en çok deniz. Çünkü deniz hiç kimseye anlatmadıklarını sadece benimle paylaşır. Martıları izleriz birlikte. Yalnızlığımın sessizliğinde mavi donu verir. Lacivert suların kıyısında beyazmış gibi duran kayalar, yakamozlar iç karanlığımın feneridir. Ak köpüklerin oynaştığı suyun üstünde dans eden gölgemi, suya yansıyan duygularımı, kendimi görür, bu durulukta ne hayaller kurarım. Kış geceleri öfkelenen dişi dalgalar azgın çığlıklarla gökyüzüne uzanır. Erkek bulutlar şimşeklerle yağmuru gümbür gümbür indirir. O azgın ve yorgun bulutlar kurşun ileşir, kararır, dalgalarla birleştiği anda dipsiz bir uçuruma dönüşür. O cumartesi akşamında da öyle. Bizim gruptan arkadaşım Tilbe ile uzun bir boğaz turunu yine aynı yerde noktalamayı kararlaştırmıştık. Hava dondurucu denecek kadar soğuktu soğuk olmasına ama gökyüzünün uçsuz bucaksız boşluğunu yer yer örten bulutların arasından görünen ve bir çuvaldan saçılmış elmas parçalarını andıran yıldızlar içimi ısıtıyor, soğuğu bir nebze de olsa çekilir kılıyordu. Denize komşu karanlık denecek kadar loş olan deniz kıyısındaki bu lüks barda gökyüzündeki dinginliğin tersi bir atmosfer hakimdi. İçerisi birbirine kavuşan kavuşamayan güzel çirkin su perileriyle, beyaz atlı prens ve kurbağalarla doluydu. Güzeller azınlıkta, duygusallıktan uzak, ruhsuzluklarını sergileyen kötüler ise çoğunluktaydı. Dışarıdan bakan bir gözüm bu kalabalığı, tuhaf bir tarikatın çekimine kapılmış gönüllü köleler gibi görmesi pekala mümkündü. Bir tapınakta kutsanmışçasına ağır anlamlar taşıyan pek çok sözcük, hiç de uygun olmayan ağızlardan ortalığa yayılıyordu. Herkesin kafası dumanlıydı ve sözler giderek ağırlığını yitiriyordu. Barın önünü dolduranlar yanlış kurulmuş denklemler gibiydi. Biraz geride dilleri kılıç kuşanmış ağızlar da yok değildi. Onlar da hallerinden anlaşıldığı kadarıyla açık kalmış siyanür muslukları gibi birbirlerini zehirliyorlardı. Bana gelince, kalbimin derinlerine inen dolan başlı ince sarp dehlizler bomboştu. Oysa o geçitlerde kulakları sağır eden ne çanlar çalardı. Bir de aşk olsa, kalbimdeki çanların çığlığında Vatikan bile sessiz kalırdı. Hayır, sarhoş değildim. İçtiğim topu topu iki kadeh şaraptı. Çakır keyiftim evet ama içimin kıpır kıpırlığı bundan değildi. Kafese kapanmış kuş misali yüreğim neden bilmem tetikteydi. Restoran ve bardaki kalabalık, bu koskoca otelin kapısında bekleyen güvenlik görevlileri, sürekli dolaşan garsonlar. İnsanlar kendi evlerindekinden bile daha güvenlikli olsun diye harcanan çabaların hiçbiri içimdeki huzursuzluğu gidermeye yetmiyordu. Gözlerim o korkunç görüntüye takıldığında beynime kan yürüdü, boğazım kurudu, yutkunamadım. Sesi hıçkırık ile boğuk bir çığlık arasında dalgalanan bir kadın, denetleyemediği el kol hareketleri ve yalpalayan adımlarla dans pistinin ortasına doğru yürümeye çalışıyordu. Kıyafeti farklı olmasa davranışları sarhoşluğuna yorulabilirdi. Sırtındaki açık renk vizon kürküm kolu omuzundan sıyrılmış, yerde sürünecek kadar aşağı sarkıyordu ve yen kısmının tüyleri henüz avlanmış minik bir vizon yavrusu gibi kanlıydı. Sendeleyerek yürüyen kadının yer yer kırmızılaşmış saten elbisesinin kalp hizasında ise bir hançerin kabzası parlıyordu. Yaralı kadının fil dişi beyazlığındaki yüzünün tam ortasını süsleyen, pembesi sönmeye yüz tutmuş gonca gül gibi dolgun dudaklarının arasından kan sızıyordu. Tarifsiz bir korkuyla ürperdim. Kadının gelişiyle birlikte içerinin havası da buz kesmişti sanki. Bu üşüten ama nedense tatlı bir kokuyu da beraberinde sürükleyen esintinin geldiği yöne bakılırsa, kadın terastan deniz tarafındaki sürmeli cam kapıdan girmişti içeri. Loşluktan ne olup bittiğini önce pek anlayamadım ama kadına sabitlenmiş gözlerim kısa sürede ayrıntıları seçer hale geldi. Tuhaf, ürgünç bir sesle barın ortasında beliriveren, yere yıkılmak üzere olan bu orta boylu, zarif kadının görünüşünde, havasında bir yabancılık vardı. Can havliyle yardım ister gibi karşısına çıkan ilk kadının kollarına atıldı. Kendisinden medet umulan kadın ise beklemediği bu hareket karşısında çığlığı koyverip anında şoka girdi. Müziğin ritmine uygun dans ederken yukarı kaldırdığı kolları havada asılı kalmış, sadece elleri oynuyordu. Alt çenesi ağzından hafifçe dışarı çıkan, dilini taşıyamıyormuş gibi aşağı sarkmıştı. Bakışları şaşkın, cırtlak ve tiz çığlığı kulak tırmalayıcıydı. O sesle gürültüden arta kalan uğultu da kesilmiş, uğradıkları şoktan neye uğradığını şaşıran insanlar, kadın kendilerine değecekmiş duygusuyla ayaklarını sert zemine sürte sürte kaçmaya başlamışlardı. Benim ise tabanlarım uyuşmuş gibiydi. Ne geri ne de ileri, tek bir adım bile atamıyordum. Ayaklarımın altındaki mermer zemin eriyordu sanki. Yönsüz bir itiş kakış başlamıştı. Korkunun kaynağı az önce müziğin ritmine göre sürekli pompalanan o acayip, geniz yakan, yapay sisin artığı değil, pistin ortasında tek başına kalıveren genç kadının kalbinin tam üzerinde tüm çıplaklığıyla görülen hançerdi. Böylesine safalı bir gecede kimsenin aklına gelmeyen başına gelmişti. Ayakta durmak için gösterdiği çabadan mecali tükenen yaralı kadın olduğu yere yığılıverdi. Aklımın birkaç saniyeliğine de olsa beynimi terk ettiğini, bilincimin yok olduğunu sandım ama bu durum kısa sürdü. Gözlerim nemlendi. Bir film platosunda cinayet sahnesi için bir araya getirilmiş figüranlardan farkımız yoktu. Genç kadın incecik narin bedeniyle yerde sırt üstü yatıyordu. Uzun sarı saçları güzel yüzünü pahalı barok bir çerçeve gibi süslüyordu. Bol rimelli uzun kirpikleri kıpırdamıyor, sabit gözleri tavana bakıyordu. Hafif yukarı sıyrılan diz boyu saten elbisesi, fil dişi rengi düzgün bacaklarını diz kapaklarının üstüne kadar açıkta bırakmıştı. Bileklerine kadar uzanan şık rugan botların içindeki ince naylon çorabı yukarı kadar kaçmıştı. Kadın yerde yatan cansız bedeniyle bile kıskanılacak kadar güzeldi. Onu sanki gözüm bir yerlerden ısırıyordu ama daha önce bu çevrede görmediğimden de emindim. Sonunda çıkardım. Birkaç saat önce bu kadın bardaydı ve dikkatimi çektikten bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Telaşla piste gelen güvenlik görevlilerinden biri kadının üstüne eğilip önce şah damarını sonra da nabzını yokladı. Açık göz kapaklarını hafif bir hareketle kapattığında kadının öldüğü kesinleşti. Ayağa kalkıp sesini iyice yükselterek elindeki telsize bir şeyler söyledi. Bu arada beyaz önlüklü garsonlardan biri uzanıp yanındaki masanın örtüsünü çekti ve sıradan bir hareket yapar gibi kadının bacaklarını örttü. Bu davranışa önce bir anlam veremedim. Üniformaya benzer bir ceket giymiş olan ikinci bir görevli öteki masaya davrandı. Masanın örtüsünü artistik sayılabilecek bir hamleyle çekip havada silkeledi. Sonra da dalgalandırarak boylu boyunca yerde yatan kadının üstüne serdi. Görevlilerin bu gibi durumlar için önceden eğitilmiş gibi davranmaları tuhafıma gitmişti. Bu arada bir başka güvenlik görevlisiyle yanındaki garson kollarını iki yana açıp salıklı verecekmişçesine insanların üstüne yürüyerek onları pistten uzaklaştırmaya koyuldular. Arkadan gelen güçlü bir sesin sahibi "Lütfen panik yapmayalım, hiç kimse dışarı çıkmasın. Lütfen çekilelim hanımlar beyler, açılalım lütfen, ortada kalmayın. Şöyle kenara alalım sizi. Polis az sonra burada olur. Geçelim lütfen. Şöyle bu tarafa," diyor. Bir yandan da eliyle kenarlardaki boş sandalyeleri gösteriyordu. Kalbimin ortasına bir kelebek sıkışıp kaldı sanki. Oradan çıkamıyor. Kanatlarını pır pır çırpıp kurtulmaya çalışıyor. Bana verdiği acıyı ise hiç umursamıyordu. Omuzlarımda aniden istem dışı bir titreme oldu. Birisi arkamdan sinsice yaklaşıp ensemden sırtımın içine soğuk hava üflüyor hissiyle yerimden sıçradım. İçgüdüsel olarak başımı çevirdim. Hiç kimse yoktu. Cam mekanın arkasında çok uzak mesafede gölgeler vardı ya da karanlıktaki bir ışık oyunundan bana öyle gelmiş, iskele yönündeki bir tekneye doğru kayıp saniyeler içinde nokta gibi küçülüvermişlerdi. Bakışlarımı cam duvarın diğer tarafından görülen karşı yakadaki tepelere çevirdim. Sonra korka korka yerde yatan cesede döndüm. Masa örtülerinin altından biçimli ayak bileği görünüyordu genç kadının. Ayak bileğinde yarım botunun üstüne kaymış pırıltılı bir halhal vardı. Kendi ayak bileğime baktım. Sade bir zincir takmıştım. Tıkandım aniden, öksürmeye başladım. Boğazıma takılı kalan bir türlü kesilmeyen öksürüğü izleyen öğürtüyle midem kalktı. Ellerimle ağzımı kapatıp aşağıdan yukarı yükselen ekşiliği yer çekimi kurallarına uydurmaya çalıştım ama boşunaydı. Giriş kapısının yakınındaki tuvalete ulaşmak üzere 3 basamağı koşar adım indim. Akşam yediğim yemek su ve 2 kadeh şarapla karışıp çoktan un ufak olmuştu. Bayılmamak için en iyisi soğuk suydu. Avuçlarımı dolduran suyu tekrar tekrar yüzüme çarptıkça makyajım tamamen silindi. Gözlerimin altı çökmüş, beyazı da kan çanağına dönmüştü. Zoraki adımlarla kapıdan çıkarken karşılaştığım görevli, "Bu tarafa lütfen," dedi masaları göstererek. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.